12 Mart darbesinin yıl dönümünde günün komplo teorisi, ulusalcılıktan ayrılanlar öldürüldü. Bir Gün gazetesi yazarı Şükrü Aslan, 12 Mart ve Ulusalcı Sosyalizm başlıklı köşe yazısında Türk demokrasi tarihinde 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra sivil siyasete yapılan ikinci müdahale olarak anılan 12 Mart 1971 muhtırasının Türk solu üzerindeki tahribatını yazdı. Aslan, herhalde bu ülkenin büyük bölümü için 12 Mart genellikle canına kıyılan gencecik devrimcileri hatırlatır. Sonraki yıllarda her biri birer lider sembole dönüşmüş, Deniz Gezmiş, Mahir Çayan ve İbrahim Kaypakkaya isimlerinde temsil edilen nice genç devrimcinin idam edilerek, kurşunlanarak ya da işkenceyle öldürülmeleri toplumsal hafızada 12 Mart'ı özel bir yere taşımıştır. 1970'lere doğru gelirken kitleselleşen sosyalist hareketin ulusalcı sosyalizm siyaseti kırılmalar yaşamıştı. Sosyalist gençler bir yandan ulusalcı saymadıkları sisteme karşı şiddeti esas alırken, ulusalcılığın kendisini de sorgulamaya yönelmişlerdi. Bu kırılma sosyalist geleceğin bir kısmının sistemin kontrolü dışına çıkması anlamına geliyordu ve büyük bir bedel demekti. 12 Mart o bedeli hatırlatıyor, diye yazdı. Aslan 1960'lı yıllardan başlayarak sosyalist hareketin politik dilinin net bir biçimde ulusalcı olduğunu belirterek şu örnekleri sıraladı. Türk solu 17 Kasım 1967'de ilk sayısında her içtenlikle Türk'üm diyenin el ele omuz omuza güç birliği halinde gerçekleştireceği anti-emperyalist ve anti-feodal demokratik devrim hedefini işledi. 1 Mart 1967 tarihli 3. sayısında Türk ulusunun tarihi görevleri gibi yazılar vardı. 8 Mart tarihli 4. sayısında okuyuculardan gelen Türk kavramına yönelik solculara bizce ulus teriminin birimsel açıklamasına sadık kalmak o kadar da önemli değil denilerek fonksiyonel bir yaklaşım benimsemişti. Dergide ulusal açıdan başlıklı bir de köşe vardı. Türk ulusal kimliğine bağlılık her sayıda izlenebiliyordu. Derginin 3 Eylül 1968 tarihli 42. sayısı 30 Ağustos'a layık olmak başlığıyla çıkmıştı. 50. sayıda Hikmet Kıvılcımlı, Mustafa Kemal'e referansla Cumhuriyeti anti-feodal, anti-emperyalist ve hatta anti-kapitalist diye tanımlamıştı. İşçi Köylü gazetesi de ulusalcı politik siyasete dair ilgi çekici yazılara yer vermişti. 8 Kasım 1969'da çıkan 8. sayısı, ölümünün 31. yılında Mustafa Kemal'in bağımsız Türkiye'sinde değil, Amerikan boyunduruğu altında yaşıyoruz söylemiyle çıkmış ve sıklıkla Atatürk'e referans verilmişti. Gazete manşetinde ise şu ifadeler vardı. Temel ilke Türk milletinin şerefli ve onurlu bir millet olarak, şerefli ve onurlu bir millet olarak yaşamasıdır. Bu ancak tam bağımsız olmakla sağlanır. Türk'ün onuru ve yetenekleri çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet tutsak yaşamaktansa yok olsun daha iyidir. İlk sayısı Kasım 1968'de çıkan Aydınlık Sosyalist Dergi de aynı çizgideydi. Derginin ikinci sayısında Mustafa Supi'nin 1914'te yayımlanmış Türklüğün İstikametleri başlıklı yazısı yer almıştı. Her ne kadar Supi'nin o yıllarda henüz sosyalist olmadığı vurgulansa da Türklüğü, nüfus, vahdet, servet, dil ve benzeri yönlerden ele alan makalenin yayınlanması dönemin ulusalcı siyasetiyle ilgiliydi. Benzer biçimde proleter devrimci aydınlığın ilk sayısında da baskın dil ulusalcıydı. Dergide subaylara referansla şu vurgu dikkat çekiyordu. Korksun emperyalistler, korksun işbirlikçiler ve onların zavallı uşakları. Ne rütbe ne nişan peşindeyiz. Erzurum Kongresi'nde üniformasını bırakan Mustafa Kemal'in sönmez ateşindeyiz. Bu ulusalcı dil içinde Kürtler söz konusu olduğunda başka bir argümana geçiliyor, feodalizm vurgusu öne çıkıyordu. Mihribelli, ana dil ve kültür derslerinin bugün ağa ve şeyh tahakkümü altında doğuda başıboş bırakılması demokratik gelişmeye aykırı düşen durumlara sebep olabilir. Arapça fetva ile isyana girişen Şeyh Said'in izinde yürüyen gerici durumun doğuda laik okul yerine medrese açması pekala mümkündür demişti. Belli, Türk ve Kürt birliği ve Kürtlerin Ermenilerden farklılığını tuhaf biçimde İnönü'ye referansla açıklamıştı.